Ayrım 52, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 458. Yanıltıcı bilim araştırmaları. Maalesef endüstriyel tıp o hale getirildi ki saygın bilimsel dergiler başta olmak üzere yayımlanmış her makaleyi değerlendirirken kuşkucu olmak zorundasınız. Tıbbi literatür kriz içinde çünkü. Bunun başlıca sebebi ilaç şirketleri. Günümüzde pek çok çalışma sponsor desteği uğruna çarpıtılmış ya da hatalı bilgilerle yayımlanıyor. Örneğin, yüksek tansiyon ilaçları, kalsiyum kanal antagonisti ile ilgili toplam 70 klinik çalışması incelendi. 30 çalışma mevcut ilacı desteklerken, 23 çalışmada ilaç aleyhine 17'si ise nötr yansız sonuç bildirildi. İlaç lehine sonuçlanan 30 çalışmayı yapanların %96'sının ilaç firmasıyla arasında finansal ilişki vardı. Bu tür araştırmalarsa dece sponsor şirketleri haklı çıkarmak için yapılıyor. Keza yayınlarda firma lehine yanlılık oluşturmanın pek çok yolu var. Mesela karşılaştırılan ilaç düşük dozda verilip sponsorun desteklediği ilacın daha etkin olduğu ya da karşılaştırılan ilaç yüksek doz verilip sponsor ilacın daha düşük yan etki profili olduğu gösteriliyor. Başka aldatmalara yine örnek olarak şunu vereyim. Ağrı kesici Rofecoxib ilacın vigor yani dinçlik çalışmasında ciddi yan etkileri gizlendi. Ya da Celecoxib ilacın KLAS çalışmasında sonuçların sadece olumlu olan ilk yarısının yayımlanmasına izin verildi. Dipnot, hatırlatayım. Sağlık Bakanlığı 2004 yılında Rofecoxib isimli etken maddeyi içeren Vioxx, Ecrox, Raxdan, Reox, Rofemax, Romarit ve Vioref isimli ilaçları piyasadan çekti. İlaç firmalarının bir başka aldatma taktiği şu, tek çalışmanın kısıtlı birisinden çok sayıda makale yayımlayarak ilaçları hakkında giderek büyüyen ilgi ve kanıt havası yaratılıyor. Sponsor firma aynı çalışmayı farklı yazarların isimleriyle ufak değişikliklerle farklı bilim dergilerinde yayımladığında sanki birbirinden bağımsız çalışmalarla ilaçların desteklendiği algısı yaratılıyor. Bu durum dergi editörleri tarafından bilinmesine rağmen önlenmiyor. Çünkü ucunda dergiye verilen reklam desteği var. Para, para, para. Bilim insanları bu çarpıtmalara niçin adet oluyor? Evet, bilim insanları ilaç firmalarının çıkarları uğruna çalışmalarının yanlış yönlendirilmesine neden ortak oluyor? Yanıtı belli. Aralarında her türlü çıkar ilişkisi var. İlaç firmalarına danışmanlık ya da uzman görüşü vermek üzere çalışan bilim insanlarının yıllık kazancı ortalama 500 bin dolar olarak hesaplanıyor. ABD'de iki ulusal anketin sonuçlarına göre önemli üniversitelerdeki akademisyenlerin %25'i ilaç endüstrisinden destek alıyor. Araştırma yürüten firmaların %90'ının üniversiteyle ilişkisi var. Akademisyenlerin %50'si ilaç firmalarına para karşılığı danışmanlık veriyor. Kök Hücre Diyalogları kitabı Türkçe'ye de çevrilen Profesör Sheldon Krimsky, ilaç endüstrisinin araştırma tekniklerinin bilim adamlarıyla toplum arasında ciddi çıkar çatışması yaratacak soruna ulaştığını yazdı. Krimsky'ye göre akademisyenler ticarileştikçe araştırma değerleri artık bilim değerleri tarafından değil, piyasa değerleri tarafından yönetilir oluyor. Somut olgular üzerinden anlatmak daha açıklayıcı olur. Drondaron yani Multaq kalp ritmini düzenleyen ilaç. Patenti Fransız Sanofi Aventis'e ait ilaç 2 Temmuz 2009'da FDA tarafından onaylandı. FDA dedi ki, şirketin bize bildirdiği Athena klinik çalışmalarına göre bu ilaç kalp krizi geçirmeyi %26 azaltıyor. FDA bu kararı Wisconsin Tıp Fakültesi profesörlerinden Richard Page'in NEJM dergisinde yazdığı makaleye dayanarak aldığını belirtti. Bir yıl sonra gerçek ortaya çıkıverdi. Makalenin yazarı Profesör Page yazıyı Sanofi Aventis şirketinin dikte ettirdiği şekilde yazmış ve Sanofi Aventis'ten para almıştı. Bu kadar değil, daha neler yapmışlardı. Kardiyolog Sanjay Kaul, FDA'ye verilen klinik datalarıyla NEJM'de yayımlanan makalenin verileri arasında ciddi farklar olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın 4300 hasta üzerinde yapılacağının açıklanmasına rağmen yapılan ara analizde sonuçların ilaç aleyhine çıkmaması için çalışmaya 328 hasta daha ilave edildiğini ve bunun da sonuçları değiştirdiğini ispatladı. Bitmedi. Kardiyovasküler Elektrofizyoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Eric N. Pristowski, Sanofi Aventis şirketinden aldığı 10 bin dolar karşılığı ilaç hakkında makale yazdığını itiraf etti. Ama makale ilaç şirketinin hoşuna gidecek şekilde yazılmamıştı. Şirket afiprofessional.org sitesinden yazıyı hemen kaldırdı. Dr. Pristowski makaleyi yine koydurdu. Sonra... Sağlık ve Klinik Mükemmellik Ulusal Enstitüsü yani NICE ilacı reddetti. Nedense bu bağımsız kuruluş şirketin ikinci başvurusunda ancak başka antiaritmik ilaçlar etki etmediği durumlarda ikinci tercih olarak sınırlı kullanılabilir dedi. Küresel ilaç şirketlerinin karşısında durmak zor. Kimin eli kimin cebinde? Üniversitedeki kadrolu bilim adamlarının yol açtıkları etik sorunlar kamuoyuna yansımaya başlayınca ABD Ulusal Bilim Akademisi NAS, Ekim 2002'de Integrity in Scientific Research isimli rapor yayımladı. Maddi çıkarlar başta olmak üzere pek çok yeni kural getirildi. Integrity in Scientific Research raporunun küçük de olsa etkisi oldu. ABD'nin önemli bir bilim insanının para ilişkisi olduğunu açıklamadan tıbbi cihaz lehine makaleler yazdığının anlaşılmasından sonra Neuropsychopharmacology, Neuropsikofarmakoloji dergisinin editörler kurulundan istifa etmek zorunda bırakıldı. Maalesef bu tür örnekler çok az ve tüm çabalara rağmen çıkar çatışmalarının yarattığı etik sorunlar artarak devam ediyor. Öyle ki FDA bünyesinde bulunan 16 ana komitenin çoğu üyesinin ilaç firmalarıyla ilişki içinde olduğu ortaya çıkarıldı. FDA kurumundaki bu üyelerin görevleri ilaçları onay verilip verilmemesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktı. FDA'nin 32 kişiden oluşan Arthritis Advisory Committee adlı danışma komisyonunun 10 üyesi ağrı kesici COX-2 inhibitörleri üreten firmalarla parasal ilişki içindeydi. Tabii ki olumlu görüş bildirmişlerdi. Buna bilim yayıncılığı diyorlar. Hiç tartışmadan yazıları olduğu gibi kabul ettiriyorlar. Kemoterapi ilaçları ile ilgili olumsuz sonuç bildirme oranı kâr amacı gütmeyen kurumların desteklediği araştırmalarda %38, ilaç şirketlerinin desteklediği çalışmalarda ise %5 olarak saptandı. Sorgusuz sualsiz dayatılanları kabul etmek sürekli kandırılmaya sebep oluyor. Paranın iktidar olduğu piyasada meslek ahlakına uymayan sahtekarlıklar olduğunu bilmek gerekiyor. ABD'de 2005 yılında yapılan ankette 320 bilim insanının %15'i sponsor baskısıyla çalışmalarının tasarımını, yöntemini ya da sonuçlarını değiştirdiklerini itiraf etti. Günümüzde FDA tarafından onaylanmış pek çok klinik çalışma ilaç endüstrisi tarafından yürütülüyor ve pek çok hekim ve bilim insanı bu iş için firmalardan ücret alıyor. FDA klinik araştırmacılarının ilaç şirketleriyle para ilişkisi üzerine Amerika Sağlık Bakanlığı'nın 2009'da yayımladığı rapor çarpıcı gerçekleri su yüzüne çıkardı. FDA tarafından 2007 yılında onaylanan 118 ilaca ait dokümanların incelenmesinde araştırmacıların ancak %1'inden azı ilaç şirketleriyle para ilişkisi olduğunu belirtmişti. Oysa sayı %42 idi. Neredeyse yarısının şirketlerle para ilişkisi vardı. Pozitif sonuçlu ilaç endüstrisi destekli çalışmalar, negatif sonuçlu ilaç endüstrisi destekli çalışmalara göre daha çok atıf almaktaydı. Bu bulgular klinik araştırma sisteminin ilaç kullanımını arttırmaya yönelik çalıştığının en bariz örneğiydi. Yergi az, övgü sınırsız. Bir zamanlar Çin'de hekimler kapılarına ölen hastası kadar kırmızı fener asardı, ne kadar tecrübeli olduğunu göstermek için. Günümüzde bu atıf sayısı oldu. Ama gerçek ortada, bilimsel atıf güvenilirliğini kaybetti. Endüstriyel tıp sanayi oldu. Kolesterol konusunda yaptığı araştırmalarını okuduğumuz Dr. Uffe Raskov diyor ki, gözlemlediğim başka bir bilgide kolesterol mitini destekleyen pozitif verilerle sonlanan çalışmaların, bu mite kuşkuyla yaklaşan araştırmalardan 6 kat daha fazla alıntı yapıldığıydı. Araştırmacılar nedense kendi görüşlerini desteklemeyen çalışmalardan alıntı yapmakta son derece isteksizler. Hiçbir çalışmada görüşlerini desteklemeyen araştırmalardan yapılmış bir alıntıya rastlamadım. Bu bana şunu anımsattı. İtalyan radyo ve televizyonları İngilizce konuşan bilim insanlarıyla neden sıklıkla röportaj yapar ve bunu İtalyanca'ya çevirip yayınlarlar bilir misiniz? İtalyanlar İtalyanca konuşan kendi bilim insanlarına inanmaz çünkü. Sayfalardır okuduğunuz gibi tıp endüstrisi yozlaştı. Bunu Rockefeller'lar yaptı. FDA artık güvenilmez bir kurum. Baksanıza, FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Janet Woodcock'un hakkında bazı firmalarla çıkar ilişkisi olduğu iddiasıyla ABD Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık parmağını oynatmazdı ama Amerikan ilaç şirketi Amphastar firması şikayetçi olmuştu. Yapılan tahkikatta Dr. Janet Woodcock'un Momento Pharmaceutical firması ile özel ilişki kurduğu ve Sanofi Aventis şirketinin kan inceltici Lovenox yani heparin adlı ilacın jeneriğini çıkartması yönünde çalışarak Amphastar'ın jenerik ilacını 6 yıl geciktirdiği ortaya çıktı. FDA'nin 3 yetkilisi Charles Y. Cheng, David J. Brancato, Walter Klatch, Par Pharmaceutical ve yan kuruluşu Quad Pharmaceuticals adlı ilaç şirketinden rüşvet aldıklarını kabul etti. Yozlaşma sözcüğünün bilinçli kullandığım Mylan Laboratories Inc. jenerik ilaç üretme başvurusu FDA tarafından sürekli gecikmelere maruz kaldığından kurum hakkında dava açtı. Yapılan soruşturmada şirket haklı bulundu. FDA'nin Pittsburgh Inc. ilaç şirketi lehine başvuruyu geciktirdiği ortaya çıktı. Şaşırıyor musunuz? Yazdım. Demokrat, özgürlükçü denen Başkan Barack Obama gider ayak FDA'nin başına ilaç firmalarının bir numaralı adamını getirdi. Robert Califf. Kimdi bu isim? Duke Üniversitesi'nde klinik araştırmaların başkanıydı. Üniversitede çalıştığı sırada 23 ilaç firmasından çeşitli isimler altında milyonlarca dolar aldı. Merck Sharp & Dohme, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, AstraZeneca ve Eli Lilly, Novartis, Schering gibi 23 ilaç firmasının danışmanıydı. Yazdım bunu. Ayrıca maddi ilişkiye dayanarak bilimsel makale yazdığı ortaya çıktı ve bazı makaleleri yayından kaldırıldı. ABD'de 50 binden fazla hastanın ölümünden sorumlu ağrı kesici Vioxx'un da bir numaralı savunucusuydu. Benzer şekilde 379 ölüme sebep olan, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan Xarelto araştırmasının da yürütücüsüydü. Pfizer'ın sigara bıraktırma ilacı Chantix'in intihara sebep olduğu bilinmesine ve hatta şarkıcı Carter Albright'in 2007'deki ölümüne rağmen piyasaya çıkmasını FDA Başkanı Califf çabuklaştırmıştı. Califf hakkında direktörlüğünü yaptığı klinik araştırmaları sebebiyle soruşturmalar vardı. Obama böyle birini FDA başkanı yapmak istiyordu. ABD senatosunda yapılan oylamada sosyalist demokrat senatör Bernie Sanders başta olmak üzere 4 kişi karşı çıktı. 89 oyla FDA başkanı oldu Robert Califf. Forbes dergisi ilaç endüstrisi ile olan yakın bağları yüzünden Califf'in 2009 yılında FDA başkanlığına aday gösterilmediğini yazdı. Forbes dergisinin patronuna falan girmeyeyim, hep aynı aileler. Rockefeller ekolünden hepsi. Araştırmalar üniversitelerin elinden alınıyor. İlaç sektöründe ilaç aldatmacasının bir başka yönü denekler. Araştırmaları hasta sokmak üzere hekimleri iletişim ağlarına bağlayan özel araştırma şirketleri, yani Contract Research Organization kuruldu ABD'de. Pazarın büyüklüğü 30 milyar dolara yaklaştı. Biliniyor ki ilaç endüstrisi üniversitelerin sponsorluk katkısıyla yapılan araştırmalar üzerindeki kısmi kontrollerinden tamamen kurtulmak için klinik çalışmalarını üniversite hastanelerinden özel sağlık sektörüne kaydırıyor. Bu yeni sistemde özel sektörde çalışan pek çok doktor işte bu özel şirketler aracılığıyla çalışmalara dahil ediliyor. Şirket aracılığıyla çalışmalara katılan doktorların büyük çoğunluğu teknik bağlamda eğitilmiş araştırmacılar değil. Genellikle kendilerine söyleneni yapan doktorlar olarak ilaç çalışmaları için yeni büyük bir kaynak haline getiriliyor. Aracı şirketler çalışmaya soktukları hasta başına para alıyor. 2000'ler başında yapılan çalışmada hasta başına yaklaşık 7000 dolar ödendiği ve hızlı hasta dahil edildiğinde bonus ödemeler yapıldığı saptandı. Bu kirli düzene direnenler de yok değil. Medyada haberlerini pek görmediğiniz bu isimleri bu kitapta fırsat buldukça sizlere tanıtmaya çalıştım. Kanadalı Dr. Nancy Oliveri bunlardan biri. Toronto Tıp Fakültesi ve Harvard Tıp Fakültesi işbirliği ile kurulan Toronto Çocuk Hastanesi'nde pediatri uzmanıydı. Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden 1988'de aldığı destekle anne ya da babadan kalıtımsal olarak bebeğe geçen kan hastalığı, Akdeniz anemisi, talasemili hastalarında deferiprone isimli yeni ilaç için pilot çalışma yaptı. Sonra bu çalışmanın uzun dönem izlem çalışmasını yapabilmek için aynı kuruma tekrar başvurdu, destek alamadı. Bunun üzerine Dr. Oliveri araştırma desteği için Kanada'nın en büyük küresel ilaç şirketi Apotex'e yöneldi. Şirket çalışmaya destek vermeyi kabul etti. Çalışma 1993'te başladı, 3 yıl sürdü. Deferiprone isimli ilacın jeneriği üretildi. Dr. Oliveri 1995'te NEJM adlı tıp dergisinde deferiprone standart hapın kullanımı zahmetli desferal cihaz kadar etkili olduğunu ve önemli yan etkileri olmadığını bildiren makalesini yayımladı. Apotex firması rahatladı. Ancak Dr. Oliveri çalışmasına devam edip uzun dönem izleminde ilacın bazı hastalarda işe yaramadığını görünce işler karıştı. Dr. Oliveri 1996'da ABD'de Hematoloji Kongresi'nde deferiprone ile ilgili daha önceki sonuçların uzun dönemde değiştiğini, ilacın etkinliğinin uzun dönemde ciddi olarak azaldığını ve başta karaciğerde olmak üzere önemli yan etkiler ortaya çıktığını bildirdi. Kongrede bulunan Apotex şirketinden Dr. Michael Spino söz alarak Dr. Oliveri'nin görüşlerine karşı çıktı ve kendisinin bu verileri sunma yetkisinin olmadığını söyledi. Kongredeki tebliğinden hemen sonra Dr. Oliveri hastane yönetimine şikayet edildi ve Oliveri'nin bölüm başkanlığı görevine son verildi. Çünkü Apotex firması ile Toronto Üniversitesi'nin ilişkileri çok iyiydi. Şirketin üniversiteye ciddi mali desteği vardı. Bu jenerik Türkiye'de kullanılıyor. Artık Türkiye'den örneklerle konuyu bağlayayım. Türkiye'de bilim sahtekarlığı. Bilimsel mesleki dergilerde yılda 45 bini aşkın araştırma makalesi yayımlanıyor. Türkiye dünya sıralamasında 17. sırada. Ne büyük başarı değil mi? Ama Nature Index adlı bilim dergisinin ölçümüne göre Türkiye 39. sırada. Bu nasıl oluyor? Tek başına makale sayısı baz alınmıyor. Aldığı patentler, ödüller vesaire ölçüme katılıyor. Ayrıca konumuz gereği her bilim dergisi de bilim dergisi kabul edilmiyor. Türkiye'den örnek vereyim. Güven Plus Grup AŞ, kurucusu Murat Korkmaz. Bu şirket ile aynı adreste İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği var. Dernek adına 15 tıp dergisinde yüzlerce makale yazıldı, yetmedi, bilimsel dergiler çıkarıldı. Dergilerin isimleri kuşkusuz marka olarak kayıtlı değil, ancak buna rağmen dergilerde uluslararası ticari marka, yani International Trademark işareti R kullanılıyor. Dergilerin adreslerinin de aynı olduğunu belirteyim. Bazı dergiler Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksindeydi. Bazı dergiler TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAK BİM indeksindeydi. Kimi tanınmış 55 akademisyen bu dergilerde makale yazdı. Üstelik bu dergilere başvurulardan ücret alınıyordu. Dergiler yoluyla düzenlenen kongre ve konferanslarda katılımcılardan ücret talep ediliyordu. Ne acı ki bu dergilerde çıkan makaleler, üniversitelerde akademik teşvik, atama ve yükseltmelerde değerlendirme konusu ediliyordu. Sonunda TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu bilim sahteciliği yapılıyor şikayeti üzerine konuya ilişkin kapsamlı inceleme yaptığında ortaya neler çıkmadı ki? Kullandığı isimler bazen Murat Korkmaz, bazen Hakan Murat Korkmaz ve bazen H. Murat Korkmaz idi. Murat Korkmaz bazen isimleri aynı anda benzer ortamda kullanarak 2-3 farklı kişiymiş gibi gösteriyordu kendisini. Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent doktor Hakan Murat Korkmaz, Paris Fransa'da The International Council for Science'da ICSU doçent doktor H. Murat Korkmaz, TÜBİTAK'ta doçent doktor Hakan Murat Korkmaz. Asıl adı Murat Korkmaz idi. Kullandığı akademik ünvan doçent doktor. Tabii ki ne doktor ne de doçent belgesi vardı. Tabii ki hiçbir üniversitede çalışmışlığı yoktu. Üniversite mezunu olup olmadığı bile bilinmiyordu. Dipnot, bilim adamı sahtekarlığı konusunda ülkemizde başka örnek vereceğim. Yıl 2018, kendisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu, beyin, sinir ve omurilik cerrahı, profesörü olarak tanıtan, hatta televizyon programlarına, üniversitelere konuşmacı olarak katılan Cüneyt Turan'ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Sahtekar profesör doktor polislerin operasyonuyla gözaltına alındı. Sahte doktorlar konusu ayrı bir kitap konusu olur. Murat Korkmaz bilimsel dergilere makale yazdı. Murat Korkmaz bilimsel konferanslarda konuşmacı oldu. Az buz değil, Murat Korkmaz'ın 2010'da 7 yazıyla başlayan bilimsel makale serüveni, 2011 yılında 23 makale, 2012 yılında 43 makaleyle sürdü. 2016 sonuna gelindiğinde ise 261 yayında rekor kırdı. Dünyanın işletmecilik alanında en üretken akademisyenlerinden biri olan Profesör Doktor Tamer Çavuşgil bile 40 yılda ancak 200 civarında makale yayımladı. 2017 ve 2018'de kendisi hakkında inceleme başlatıldıktan sonra Murat Korkmaz'ın makale yayımlama sayısında ciddi düşüş oldu. Sonunda yakayı ele verdi. Bilimsel yayıncılığın yanı sıra emlakçılık, araba yıkama, temizlik, ilaçlama, kozmetik, promosyon gibi işleri de yapıyordu. Peki Murat Korkmaz meselesi Türkiye'de tek bir vaka mı? Maalesef hayır. 52. ayrımın sonu. Sayfa 469.